Ayrım 11. Vicdan zorbalığa karşı. Stefan Zweig. Sayfa 104. Gerçekten de Serveto bütün bu uzun süre boyunca görünür biçimde tümüyle sessiz kalır. Herhangi bir şey öğretilemeyen bu kişiyi ikna etmekten vazgeçmiştir. Artık bütün tutkusunu eserine yöneltir. Başpiskoposun özel hekimi olarak sessizce ve gerçekten de etkileyici bir özveriyle Restitutio üzerinde çalışmaya devam eder. Bu eser onun beklentilerine göre hakikate yakınlık bakımından Calvin'in, Luther'in ve Zwingli'nin reform anlayışlarını kat be kat aşacak, dünyayı sonunda gerçek Hristiyanlığa kavuşturacaktır. Zira Serveto asla Calvin'in daha sonra onu damgalamaya çalıştığı gibi Protestanlığın büyük aşağılayıcısı değildir. Günümüzde bazen sanıldığı gibi cesur bir özgür düşünceli ruh ve bir ateist de değildir. Serveto daima dinin alanında kalmıştır ve kitabının ön sözündeki seslenişi onun kendini nedenli dindar bir Hristiyan olarak hissettiğini, Tanrı'ya olan inancı uğruna yaşamını ortaya koyduğunun kanıtıdır. Ey İsa, Tanrı'nın oğlu, bize cennetten gönderildiğini açıkla uşağına. Açıkla ki böylece hakikaten anlayalım. Benim içimden taşan tanrısal çağrıya uyarak savunmaya giriştiğim dava senin davandır. Daha önce de bir kez denedim. Şimdi gerçekten zamanı geldiği için buna yeniden ihtiyaç duyuyorum. Işığımızı saklamamayı bize sen öğrettin. Eğer hakikati bildirmezsem yazıklar olsun bana. Ayrıca Serveto, kitabını yayımlamakla tehlikeye davetiye çıkardığının tamamen bilincindedir. Basımı esnasında alınan özel önlemler bunun kanıtıdır. Zira başpiskoposun özel hekimi olarak böyle çenesi düşük küçük bir şehirde 700 sayfa kalınlığında geçerli inanca böylesine ters düşen bir eser bastırmak müthiş bir girişimdir. Sadece müellifi değil, editörleri ve emeği geçen diğer herkes bu kadar cesaret gerektiren bir işle hayatlarını ortaya atmış olurlar. Ama Serveto, eserini engizisyona rağmen gizlice basmakta tereddüt eden çalışanlara onca yıllık hekimliğinden güçlükle edindiği varlığını rüşvet olarak seve seve dağıtır. Üstelik ihtiyaten matbaa aletlerini basım evinden bu amaç için özel olarak kiraladığı ücra bir eve taşıtır. Bu sırrı saklamaya, dikkatleri bu sapkın kitaba çekmemeye yemin etmiş güvenilir insanlar çalışmalarını orada sürdürürler. Tabii ki basımı tamamlandığında eserin üzerinde basım ve yayım yerlerine dair hiçbir kayıt bulunmayacaktır. Sadece son sayfada yayım tarihinin üzerine talihsiz bir biçimde kendini ele verecek olan adının baş harflerini koydurur. M.S.V. Michel Servet Villanovus ve böylece Engizisyon'un iz süren köpeklerine müellifin kim olduğuna dair inkar edilemez bir kanıt sunmuş olur. Ama Serveto'nun kendini ele vermesine pek fazla ihtiyaç yoktur. Bunun için acımasız hasmının görünüşte uyuklayan ama gerçekte keskin gözlerle pusuda bekleyen nefreti yeterlidir. Calvin'in Cenevre'de gitgide daha sistemli bir biçimde ince ilmeklerle ördüğü olağanüstü casusluk ve gözetleme ağı, komşu ülkelerin tümüne ve Fransa'ya, hatta daha da kesin söylemek gerekirse papalık Engizisyon'una kadar uzanmaktadır. Serveto'nun eseri henüz doğru dürüst yayımlanmamışken binlerce cildi paketler halinde Lyon'a ulaşmış ya da rulolar halinde bağlanıp kitapçı arabalarıyla Frankfurt fuarına gönderilmiştir. Serveto'nun kendinin bile pek azına sahip olduğu günümüze ancak 3 adede ulaşabilmiş nüshalardan biri çoktan Calvin'in elindedir. Ve o bir vuruşta ikisini de hem sapkını hem de eserini yok etmek üzere derhal işe koyulur. Calvin'in Serveto'yu öldürmeye bu ilk teşebbüsü daha az bilinen, sinsilik bakımından daha sonraki Şampel pazar yerindeki açık cinayetten daha tiksindiricidir. Çünkü Calvin eline geçirdiği büyük sapkınlık adettiği hasmının bu kitabını dini makamlara teslim etmek istese bunun çok daha açık, daha dürüst bir yolu vardır. Kürsüsünden Hristiyanlığı bu kitaba karşı uyarması yeterlidir. Başpiskoposluk sarayın gölgesinde de olsa Katolik Engizisyon müellifini kısa zamanda bulacaktır. Ama reformun önderi papalık görevlerini bu zahmetten kurtarır. hem de en kalleşçe biçimde. Calvin'e metiye düzenler. Onu bu karanlık noktada savunmaya kalksalar da beyhudedir. Çünkü onlar böyle davranmakla onun karakterini tümüyle gözden kaçırmış ve rengini değiştirmiş olurlar. Calvin, şahsen dürüst gayretlerin, saf bir dini iradenin adamıdır. Kuşkusuz ama dogmaları ve davası söz konusu olunca acımasızlaşır. Öğretisi uğruna, tuttuğu taraf uğruna yararlı olacağına inandığı her yolu mübah görür. Bu noktada kutuplaşması bir saplantıya, bir özdeşleşmeye dönüşür. Serveto'nun kitabı Calvin'in eline geçer geçmez 16 Şubat 1553'te en yakın dostlarından biri Guillaume de Trey'e adlı protestan mülteci Cenevre'den Fransa'ya kendi protestan fanatikliğinin ölçüsünde Katolik olan kuzeni Antoine Arnis'e bir mektup yazar. Trier mektubunda önce genel olarak Katolik Fransa'da zararlı otların bolca yayılmasına izin verilirken protestan Cenevre'de dinden imandan çıkmış sapkın kışkırtmaların nasıl bastırıldığını över. Lakin dostane başlayan bu muhabbet bir anda vahim bir ciddiyet kazanır. Mesela orada, Fransa'da diye yazar Trier, yakalandığı yerde yakılmaya müstahak bir sapkın yaşamakta. Gayri ihtiyari korkar insan. Zira bu cümle Calvin'in bir zamanlar yaptığı, Serveto şayet Cenevre'ye ayak basacak olursa bu şehirden canlı çıkmayacağını sağlayacağına ilişkin açıklamayla vahim biçimde uyuşmaktadır. Ama Calvin'in el ulağı Trier'e daha da açık davranır. Çok açık ve net olarak ihbarda bulunur. Mevzu bahis kişi Michel Servet adında ama kendini Michel de Villeneuve diye tanıtan, hekimlik mesleğinde çalışmakta olan Aragonlu bir İspanyoldur. Ayrıca mektubuna Servet'in basılmış kitabının kapağını, içindekiler bölümü ve ilk 4 sayfasını iliştirir. Sonra da dünyanın günahkarlığı karşısında merhamet yüklü bir iç çekişiyle bu caniyane mektubu postalar. Cenevre'nin bu mayını arzu edilen yerde arzu edildiğinden daha erken patlamasın diye gayet ustalıklı bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu ihbar mektubuyla her şey hedeflendiği gibi kalleşçe yürür. Koyu Katolik kuzen Arnis iyice çileden çıkar, yazıyı kaptığı gibi etekleri tutuşarak Lyon'un kilise makamlarına koşar, kardinal büyük bir telaşla papalık Engizisyon Mahkemesi üyesi Pierre Ory'yi çağırır. Calvin'in harekete geçirdiği çark inanılmaz bir hızla dönmeye başlar. Cenevre'den ihbar 27 Şubat'ta yapılmıştır. 16 Mart'ta da Michel de Villeneuve Viyana'ya celp edilir. Fakat Cenevre'deki işgüzar sofu muhbirler için sonuç elin bir hüsran olur. Ustalıkla hazırlanmış mayın patlamaz. Yardımsever bir el hattı koparmış olmalıdır. Viyana Başpiskoposu muhtemelen şahsen özel hekimine ne zaman kaybetmeden gözden kaybolması için çok değerli bir işaret vermiştir. Zira Engizisyon Mahkemesi üyesi Viyana'ya geldiğinde baskı aletleri sihirli bir biçimde basım yerinden kaybolmuştur. İşçiler asla böyle bir kitap basmadıklarına yemin ederler ve çok muhterem Doktor Villanovus'un Miguel Serveto ile bir ilgisi olduğu savlarını öfke içinde protesto ederler. Tuhaftır ki Engizisyon bu sade protestoyla tatmin olduğunu açıklar. Dikkat çekici bu göz yumma, o zamanlar Serveto'yu güçlü bir elin korumuş olduğu olasılığını teyit eder. Başka durumlarda parmak mengeneleriyle, bocurgatlarla işe girişen mahkeme, Villeneuve'ün peşini bırakır, bir sonuç almaksızın Lyon'a geri döner. Arnis'e verdiği istihbaratın maalesef herhangi bir suçlama için yeterli olmadığını bildirir. Cenevre'nin dolaylı yoldan giderek Serveto'yu Katolik Engizisyon eliyle bertaraf etme hesabı sefil bir biçimde akim kalmıştır. Arnis ikinci kez Cenevre'ye yönelmese, kuzen de Trier'den yeni ve bu sefer daha elle tutulur kanıtlar istemese, bu karanlık durum kumda su gibi eriyip gitmiş olacaktır. Buraya kadar aşırı, son derece aşırıya kaçacak ölçüde bir hoşgörüyle de Trier'in Katolik kuzenine şahsen tanımadığı müellif hakkında belki de gerçekten de salt iman derdiyle bilgi verdiği ve ne onun ne de Calvin'in aklına bu kişisel ihbarlarının papalık makamlarına iletilebileceği ihtimalinin gelmemiş olduğu düşünülebilir. Oysa şimdi adalet mekanizması harekete geçmişken ve kendilerinden daha fazla kanıt istenirken Arnis'in kendi merakından değil Engizisyon'un görevlendirmesi üzerine müracaat ettiğini çok iyi bilmesi gerekirken Cenevre grubu neye hizmet ettiği konusunda belirsizlik içinde olamaz. Protestan bir din adamının her tür dünyevi öngörü içinde kısa süre önce bizzat Calvin'in birkaç dostunu ağır ateşte kızartmış olan bir makama casusluk hizmeti veriyor olmaktan ötürü sırtının ürpermesi gerekmektedir şimdi. Ve Serveto sonraları haklı olarak katili Calvin'in yüzüne karşı makamını kullanarak resmen davacı olup bir adama tuzak kurmanın protestanlığın bir hizmetkarının üstüne vazife olmadığını bilip bilmediği sorusunu soracaktır. Ancak öğretisi söz konusu olduğunda Calvin bunu hep söylemek gerekir, her tür ahlaki ölçüyü ve insanca duyguyu yitirir. Serveto bertaraf edilmelidir. Hangi silahlarla ve hangi yolla olacağı bu içi nefretle dolu inatçı adam için o anda tümüyle önemsizdir. Gerçekten de olaylar en hain ve aşağılık biçimde gerçekleşir. Zira de Trier'in kuzeni Arnis'e yazdığı şüphesiz Calvin'in dikte ettiği yeni mektup riyakarlığın bir şaheseridir. De Trier önce kuzeninin mektubunu Engizisyon'a ilettiğine pek şaşmış gibi görünür. Bu konuyu sadece Privemen Avusol kişisel olarak sadece onunla paylaşmıştır. Amacım sadece kendilerini kilisenin taşıyıcı sütunları olarak niteleyenlerin o müthiş iman aşklarının ne mene bir şey olduğunu göstermekti. Oysa şimdi yakma cezası için odun yığınlarının hazırlandığını öğrenince Katolik Engizisyonu'na her türlü malzeme teminini reddedeceği yerde sefil muhbir gözlerini softaca belerterek bu hatayı bir kez Tanrı aşkına Hristiyanlığın böyle öldürücü bir salgından arınması için işlemiş olduğunu yazar. Ve bundan sonra en inanılmayacak şey gerçekleşir. Bu dini bütün protestan, Tanrı'yı insani, daha doğrusu insanlık dışı bir alçaklığın içine çekmek gibi berbat girişiminin ardından Katolik Engizisyonu'na akla gelebilecek en öldürücü kanıt malzemelerini teslim eder. Serveto'nun kendi el yazısıyla yazdığı mektupları ve eserine ait bölümleri. Engizisyon mahkemesi yargıcı artık hızla ve rahatça işe koyulabilir. Serveto'nun kendi el yazısıyla yazdığı mektuplar mı? Ama Serveto'nun hiçbir zaman mektup yazmadığı de Trier, bu el yazısı mektupları nereden bulmuş olabilir? Artık saklamaya gerek kalmamıştır. Bu karanlık durumda kendini özenle gizlemek istemiş olan Calvin, arka plandan ön plana çıkmalıdır. Çünkü bunlar elbette ki Calvin'e yazılmış mektuplardır ve müsveddelerin ona gönderilmiş bölümleridir. Calvin en belirleyici nokta da budur. Bunları çekmecesinden kimin için çıkardığını çok iyi bilmektedir. Bu mektupların kimlere teslim edileceğini bilmektedir. Kürsüsünden her gün şeytanın uşakları dediği, onun kendi öğrencilerine işkence edip onları yakan papacılara. Bu mektupların Yüce Engizisyon yargıcı tarafından acilen hangi amaçla kullanılacağını çok iyi bilmektedir. Servetoyu odun yığınının üzerine çıkarmak için. Bu yüzden sonraları bu açık seçik olguyu tahrif etmek üzere sofistik bir biçimde Serveto'nun papalık Engizisyonu tarafından yakalanmasına benim sebep olduğuma dair şayialar yürümekte. Benim onu inancın ölümcül düşmanlarına teslim ederek kurtların önüne atmakla dürüst davranmadığımı söyleyenler var. Ama rica ederim, nasıl olur da ben Papa'nın uydularıyla irtibata geçebilirim? Birbirimizle ilişki içinde olmamız bana ancak İblis'in İsa'ya olduğu kadar yakın olabilecek kimselerle birlikte bir komploya katılmış olmam inanılır bir şey değil demesi bir şeye yaramaz. Hakikatin arkasından dolaşan bu mantıksal çarpıtma her şeye rağmen çok beceriksizcedir. Çünkü kalben nasıl olur da ben Papa'nın uydularıyla irtibata geçebilirim diye gevelerken belgeler onu yerden yere vuracak derecede net bir yanıt vermektedir. Hem de doğrudan doğruya Arnis'e yazdığı mektupta bizzat kalbenle işbirliği içinde olduğunu oldukça saf bir biçimde itiraf eden dostu de Trie üzerinden. İtiraf edeyim ki ilişikteki parçaları Monsieur Calvin'den almak büyük zahmetlere mal oldu. Bu tür utanç verici sapkınlıkları örtbas etmek görüşünde olduğu için değil, şahsi görevinin sapkınları adaletin kılıcıyla kavuşturmak yerine öğretisiyle ikna etmek olduğunu düşündüğü için. Bu beceriksiz yazar, belli ki Calvin'in dikte etmesiyle, suçu boş yere gerçek suçludan kendi üstüne almaya çalışır. Ama Monsieur Calvin'e o kadar ısrar ettim, yardımcı olmazsa ihmalkarlık suçunun benim üzerime kalacağını ikna etmek için o kadar çaba gösterdim ki sonunda mevcut malzemeyi verdi bana. Ama burada belgeler gerçekleri bütün bu kurnazca sözlerden daha iyi anlatır. İster itiraz etsin ister etmesin, Calvin her şeye rağmen Serveto'nun ona özel olarak hitap ettiği mektupları cinayet maksadıyla Papa'nın uydularına teslim etmiştir. Onun maksatlı işbirliği yardımı sayesinde de Trie Arnis'e aslında Papalık Engizisyon'un adresine gönderdiği mektubuna o caniyane kanıt belgelerini ekleyebilir ve yazısını açık seçik bir yönlendirmeyle noktalayabilir. Sanırım seni sağlam bir malzemeyle teçhiz ettim. Artık Serveto'yu ele geçirme ve davasını görme güçlükleri ortadan kalkmıştır. Kardinal de Turno ile Büyük Üstad Ori'nin sapkın Serveto'ya dair bu hayati kanıtları ölesiye düşman oldukları kadim sapkın Calvin'in takdir edilesi işgüzarlığı vasıtasıyla önlerine yığılmış bulunca kahkahalara boğuldukları anlatılır. Kilise prenslerinin keyiflenmelerinin nedeni gayet iyi anlaşılabilir. Çünkü bu sahte sofu, özentili biçem, Calvin'in şerefine düşen silinmez lekeyi örtbas etmeye yetmez. İster iyiliğinden ve munisliğinden ve de isterse de Trie'ye karşı dostluk ve sadakatinden dolayı da olsun, ne olursa olsun protestanlığın önderi onlara hem de özellikle onlara bir sapkının yakılması için şayanı takdir bir şekilde yardımcı olmak istemektedir. Dünyada buz mu ateş mi, 40 katır mı 40 satır mı diye birbirleriyle kıyaslıya çatışan ülkelerin hiçbirinde böylesi kibarlıklar ve yardımseverlikler söz konusu olamaz. Bu eğlendirici ve rahatlatıcı andan itibaren şevkle işlerine koyulurlar. Serveto yakalanır, tutuklanır ve acele sorguya çekilir. Calvin'in sağladığı mektuplar öylesine çarpıcı, öylesine vurucu kanıtlar oluşturmaktadır ki davalı artık Michel de Villeneuve, Miguel Serveto ve kitabın müellifi kimliğini inkar edemez. Davayı kaybeder. Viyana'da alevler parlamaya başlayacaktır yakında. Ne var ki Calvin'in kadim düşmanlarının onu kadim düşmanından kurtaracağını ummakta acele etmiş olduğu ortaya çıkar. Zira ya yıllardır hekim olarak bölgede çok sevilen Serveto olağanüstü yardımcılara sahiptir ya da daha kuvvetli muhtemel olarak kilise otoriteleri Calvin'in olmadık ölçüde acil saydığı bu işte bu adamı kazığa bağlamak konusunda özellikle biraz rahat davranmaktadırlar. Önemsiz bir sapkının kaçmasını sağlamak, bütün sapkınlıkların örgütleyicisi ve yayanı olarak bin kez daha tehlikeli gördükleri Cenevre'deki Maître Calvin'i mutlu etmekten evladır diye düşünmektedirler. Serveto'nun kovuşturması dikkat çekecek kadar gevşek tutulur. Sapkınlar her zaman dar zindanlara kapatılıp demir halkalarla duvarlara rapledilirken hiç alışılmadık biçimde Serveto'nun her gün temiz hava almak için bahçede gezintiye çıkmasına izin verilir. Ve 7 Nisan'da böyle bir gezinti sonrası Serveto ortadan kaybolur. Zindancı başı sadece geceliğini ve bahçenin duvarına açtığı merdiveni bulur. Viyana'nın pazar yerinde canlı bir adam yerine sadece resmi ve Restitutio kitabının 5 balyası yakılır. Cenevre'nin bu ince düşünülmüş, entelektüel bir hasmı yabancı bir fanatizm eliyle sinsice yok edip kendi ellerini temiz tutma planı acınası bir biçimde başarısız olmuştur. Calvin hala Servetto'ya karşı öfke kusacak ve bir insanı sadece kanaati yüzünden yaşamdan ölüme gönderecek olursa bütün insanlığın nefretine maruz kalıp ellerindeki kanla sorumluluğunu kendi başına üstlenmek zorunda kalacaktır. Servetto cinayeti. Servetto hapishaneden kaçtıktan sonra iz bırakmaksızın birkaç ay ortadan kaybolur. Bu kaçağın kiralık bir beygirle kendisi için dünyadaki en tehlikeli yer olan Cenevre'ye gelip orada Gustav zur Rose Hanı'na ineceği o Ağustos gününe kadar ne tür yürek çarpıntıları çektiğini kimse tahmin ve tasavvur edemez. Calvin'in ileride bizzat söyleyeceği gibi Malis Auspicis Apulsus, kötü bir yıldızın yönettiği, bu kişinin neden özellikle de Cenevre'de kalmak istediği asla aydınlanabilecek bir şey değil. Gerçekten de burada sadece bir gece geçirip kaçışına ertesi gün bir tekneyle deniz yolundan mı devam edecekti, yoksa kadim düşmanını mektuplar yerine sözle, konuşarak daha iyi ikna etmeyi mi umuyordu? Ya da acaba bu Cenevre seyahati sinirlerinin aşırı gerilmiş olmasından, büyük ümitsizlik içindeki insanların bazen kapıldıkları tehlikeyle oynamanın o şeytanca tatlı, yakıcı hevesinden kaynaklanan anlamsız davranışlarından biri miydi sadece? Bu bilinmiyor. Hiçbir zamanda öğrenilmeyecek. Sorgulamaların ve tutanakların hiçbiri Servetto'nun Cenevre'yi, tam da Calvin'den büyük kötülükler bekleyebileceği Cenevre'yi tercih etmesindeki esas sırrı aydınlatamaz. Fakat delice ve meydan okuyan cesareti bu bahtsız adamı daha da ileriye sürükleyecektir. Cenevre'ye varır varmaz pazar günleri bütün kalvenci cemaatin toplandığı kiliseye gider ve daha da delicesi onca kilisenin arasında geride kalmış Paris günlerinde yüz yüze tanıştığı o tek adamın, Calvin'in vaaz verdiği Saint-Pierre Katedrali'ne gider. Burada her türlü mantıksal yorumlamaya kapalı, ruhsal bir hipnotizma söz konusudur. Yılan mı kurbanının gözlerini aramaktadır, yoksa daha ziyade kurban mı onun korkunç bir biçimde cezbedici, çelik gibi bakışlarını? Her ne olursa olsun, Servetto'nun şansını zorlaması gizemli bir zorlama olsa gerek. Çünkü herkesin bir diğerini göz altında tuttuğu bu şehirde bir yabancının bütün meraklı bakışları üzerinde toplaması kaçınılmazdır ve hemen beklenen olur. Calvin inançlı sürüsünün arasına karışan yırtıcı kurdu fark eder ve hiç affetmeden zaptiyelerine kiliseden ayrılırken Servetto'yu tutuklamalarına emreder. Bir saat sonra Servetto zincire vurulur. 11. ayrımın sonu, sayfa 114.